Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi bölümünde gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 1915 olaylarını soykırım olarak niteledi ve Türkiye'den de sert tepki gecikmedi. Ancak sanki beklendiği kadar sert değildi bu tepki. Joe Biden'ın aylar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı araması ve bilgilendirmesi ve Haziran'daki NATO zirvesinde karşılıklı görüşme planları sanki tepkinin biraz daha sözde kalmasına neden oldu. Siz ne düşünüyorsunuz acaba?
Biden aslında 1915 olaylarına soykırım diyeceğini Cumhurbaşkanı'na da söyledi, bir telefon etti. O telefon görüşmesi sonrasında Beştepe'den yapılan açıklamaya baktığımızda öyle bir kızgınlık ifadesi yoktu. Hoş tabii o soykırımla ilgili diyalog resmi açıklamalara yansımadı. Daha çok Amerikan uluslararası haber ajansları tarafından kamuoyuna duyuruldu, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılarak. Ama konuştuklarına ilişkin haberler yalanlanmadı. Sonrasında yapılan açıklamalarda da, Beştepe'nin yaptığı açıklamada herhangi bir gerilim söz konusu değildi. PYD ve FETÖ konusu, zaten Amerika ile Türkiye arasındaki gerilim. Onun dışında NATO toplantısında bir araya gelme sözü de vardı. İşte zaten Biden soykırım ifadesini kullandıktan sonra 1915 olaylarıyla ilgili olarak muhalefetin ağırlıklı olarak eleştirileri de bu noktada kilitlendi. İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener, madem sana soykırım diyeceğini haber verdi, bu çerçevede niye onu duyduğun anda telefonu kapatmadın diyerek hükümete yüklendi. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamalar, diğer muhalefet partilerinin yaptığı açıklamalara baktığımızda hükümetin uyguladığı dış politikanın iflası manasına geldiğini söylüyorlar. Yıllardır Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin bu 1915 olaylarıyla ilgili başkanın ifadesi konusunda bir gerilim yaşıyor. Nisan'dan hemen önce diplomasi ayağa kalkıyor, büyük mesailer harcanıyor, işte soykırım mı diyecek, demeyecek mi, oradaki seçmenin etkisinde mi kalacak diye. Bu mesele bugüne kadar getirildi. Bugüne kadar Reagan haricinde kimse soykırım demedi hiçbir Amerikan başkanı. Bu da Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı, Amerika ile işbirliğine bağlandı. Bugün o ağırlık ortadan kalktı diye eleştiriyor muhalefet. Siz bunu engelleyemediniz diyerek iktidarı eleştiriyor. İktidar ne diyor? İktidardan, daha çok Beştepe'den, AK Parti'den, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yapılan açıklamalara baktığınızda Biden'a yönelik, siz kendi tarihinize bakın. Hatta Amerika'nın tarihi yok. Siz tarih önünde Türkiye'yi bu şekilde bir ithamda bulunamazsınız gibi ifadeler kullanıldı. Sert ifadeler de var. Hem İletişim Başkanı'nın açıklamalarında, hem AK Parti adına sözcü Ömer Çelik'in açıklamalarında, hem İbrahim Kalın'ın açıklamalarında. Meclis Başkanı da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç konuşmadı. Şimdi açıklamaların hepsinde telim var, tepki var, ama Türkiye'nin buna karşı yapacağı bir şey yok. Geçmişte Avrupa ülkelerinde de meclislerinde bu tip kararlar geçmişti. O geçtiğinde Ankara'nın çok sert tepkisi olmuştu. En azından büyükelçiler çağrılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden büyükelçinin de Ankara'ya çağrılması gibi bir durum söz konusu olmadı. Sadece Ankara'daki büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Ankara'nın tepkisi doğrudan iletildi. Şimdi önümüzdeki günlerde nasıl bir tavır alacak göreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı alacağı her türlü kararda hükümetimizin arkasındayız diye açıklama yaptı. Ama tabii şu ana kadar herhangi bir müeyyide kararı almış da değil Türkiye. İncirliği kapatsana çağrıları yapılıyor. Kürecik'te radar istasyonu var, bunu kapatsana çağrıları yapılıyor hükümete. Ama bu konularda adım atacağına ilişkin bir işaret yok. Belki de en önemli işaret NATO zirvesinde Biden'la bir araya geleceğini teyit etmiş olması Erdoğan'ın. Soykırım ifadesini kullanacağını bildiği halde. Bunun üzerine bir şey yapar mı Ankara? Kamuoyunun baskısıyla bağlantılı olabilir. Ama tabii bunun ekonomiye etkileri üzerinde de bir değerlendirme yapıldığı açık. Ekonomiyi nasıl etkileyecek? Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin zaten kaygılar var. Döviz son dönemlerde yine yönünü yukarıya doğru çevirmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı pek görülmemiş bir biçimde televizyonda canlı yayına çıktı. Ama ona rağmen ekonomide sular durulmamış görünüyor. Hala 128 milyar tartışmaları devam ediyor. Türkiye'nin en etkili, en güvenilir ekonomistleri bugün yine yazılar kaleme aldılar. Türkiye'nin rezervinin eksi 60 milyar dolar olduğunu söylediler ve bunun Türkiye açısından bir milli güvenlik sorunu olduğu konusunda da Muhalefetin eleştirileri var. O dönem uygulanan politikayı savunmaya devam ediyor iktidar. Muhalefet ve birçok ekonomist de ısrarla uygulanan politikanın Türkiye'nin çok büyük zarar verdiğini Türkiye'ye ifade ediyorlar. Yani işin bir tarafında da ekonomi var. Amerika ile yaşanacak bir gerilimin ekonomiye getirebileceği yükü Türkiye kaldırır mı, kaldıramaz mı? İşte bütün bunlar hesap edilerek muhtemelen bir karar alınacak. O karar ne olur? Bir müeyyide kararı mı olur? Yoksa o müeyyide öncesinde Türkiye Biden'la Erdoğan'ın görüşmesini mi bekler? Biden'ın yaptığı açıklamada meseleyi Osmanlı ile sınırlı tutması üzerine tepkiler biraz daha ılımlı mı olur? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama şu ana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan icraatın başındaki bir isim olarak bir değerlendirmesi olmadı. Geçmişte benzer ifade kullanan devletlerin meclislerine ya da devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına yönelik çok sert ifadelerini hatırlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
Covid-19'da ölümler ve vaka sayıları katlanıyor Türkiye'de. Ramazan'daki yasaklar etkili oluyor mu bari?
Ciddi bir sıkıntı yaşanıyor Covid'le salgınla ilgili olarak Türkiye'de. Sayılar 60 binlere kadar geldi. Şimdi 45 binler, 40 binler civarında. Testlerdeki pozitiflik oranı %20'lere kadar çıktı. Yani yapılan her 100 testten 20'si pozitif çıkıyordu geçen hafta. Bugün o biraz daha 15-16'lara düşmüş görünüyor. Ama yine standartlara baktığınızda, yani salgın standartlarına göre hala 30 kat, 40 kat daha fazla hasta var Türkiye'de, vaka var ve hastanelerde ciddi sıkıntı yaşanmaya başlandı. Ankara Tabip Odası günlerce insanların sedyede acil serviste oda beklediklerini söylüyor. Yoğun bakımlarda doluluk var. İstanbul'da biraz daha durum sakin görünüyor ama Ankara ve İzmir'de hastanelerde de yoğunluğu daha fazla hissetmeye başladı hekimler, sağlık çalışanları. Hükümet daha önce yaptığı açıklamada Ramazan başlarken kısıtlamaları birazcık sıkılaştıracağını, ki 2 saat yasaklar arttı, onun dışında çok fazla bir kısıtlama olmadı. Eğer bir sonuç alınamazsa, vakalarda gerekli düşüş sağlanamazsa o zaman daha da sertleştireceğini söylemişti kısıtlamaları. O süre doluyor. O süre dolarken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yapacak o açıklamayı ve açıklama çerçevesinde de biz de öğreneceğiz bir kısıtlama daha fazla, daha sıkı bir takım önlemler alınacak mı diye. Ama uzmanların tamamı Türkiye'nin bu şekilde devam edemeyeceğini söylüyorlar. Aşı konusunda da 20 milyon doz gibi bir aşı yapıldı ama 2 doz aşı olanların sayısı hala nüfusun %10'unu yakalamış değil. O konuda da muhalefetten hükümete eleştiriler var. Yeterince bu işe dikkat edilmedi, alternatif aşılarla bağlantı sağlanmadı, bütün yumurtalar aynı sepete konuldu, bütün umutlar Çin'e bağlandı diyerek Çin'in keyfi gelirse gönderiyor, keyfi gelmezse göndermiyor. Az bir sayıda BioNTech aşısı da Türkiye'ye geldi. Ama tabii 80 milyon nüfusta bunlar bağışıklığı sağlamak için yeterli değil. Üstelik artan bu vaka sayıları da herkesi dediğim gibi endişelendiriyor. Şimdi hükümet önemli bir kararın arifesinde. Yaz aylarında turizmden beklenti var. Birçok ülke Türkiye'yi vaka sayıları nedeniyle gidilmemesi gereken ülke olarak kodluyor, o listeye koyuyor, vatandaşlarını uyarıyor. Bu çerçevede hükümetin daha sert tedbirler alması olası görünüyor. Bu tedbirler ne olabilir? İşte şehirler arası seyahatlerin kısıtlanması, AVM'lerin kapatılması, kuaförlerin kapatılması, güzellik salonlarının kapatılması, müsabakaların durdurulması, okulların tamamen kapatılması, kursların durdurulması gibi daha ek tedbirleri açıklama ihtimali var Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü Türkiye'nin yazın gerçekten ciddi bir turizm beklentisi var. Şu anki tablo o beklentiye de uymuyor. Belki bizi dinleyenler hatırlayacaklar. Geçen sene bu zamanlarda Türkiye yavaş yavaş vaka sayılarını gizlemeye başlamıştı. Uzunca bir süre vaka sayılarını gizledi ve hasta sayısı olarak açıklandı. Hasta sayısı tabii düşüktü. Sayılar çok düşüktü. Tabip odaları, hekimler, uzmanlar isyan ettiler adeta ve sonrasında Sağlık Bakanı bunu kabul etti. Kabul ettikten sonra da şöyle bir savunma yapmıştı. Türkiye'nin menfaatleri gereği bazı şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz diye. Benzer bir durum söz konusu olabilir şimdi. Türkiye'nin menfaatleri önümüzdeki dönem turizm sezonunun açılmasıyla doğrudan bağlantılı. Çünkü işsizlik, az önce aktardığım gibi ekonomideki sıkıntılar, pandemiyle beraber gelen sıkıntılar da söz konusu. Bu çerçevede sıkı bir 14 gün, bayramı da dahil edecek sıkı bir 14 gün, sonra da kontrollü bir açılma dönemi yaşayabilir gibi görünüyor Türkiye.
Geçen haftanın en çok tartışılan konularından biri de İbrahim Kalın'la Erkan Oğur'un beraber müzik yapmasıydı. Erkan Oğur'un siyasi saflığı müzisyen olarak dehasının gölgesine düştüğü gibi görünüyor. Bir de Yavuz Bey, İbrahim Kalın gibi yüksek düzey bir devlet memurunun müzik yapıp yayınlamasına normal gözle mi bakmamız lazım acaba?
Evet, Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü İbrahim Kalın müziğe, sanata ilgili bir isim. Daha önce Yavuz Bingöl'le düeti de vardı. Buradan bir klip de hazırlanmıştı. Başka sanatçılarla da birlikte çalıp söylemeye özen gösteriyor, gayret ediyor. Onu görüyoruz. Türkü söylüyor. Şimdi kendi yazdığı bir türküyü nün klibini çekerken Erkan Uğur da çaldı. Erkan Uğur bu hükümete muhalefet eden isimlerden birisi ve Erkan Oğur'u sevenler de, hükümete de mesafeli duranlar da tabii bu olaya tepki gösterdiler. Yani burada iki ihtimal söz konusu. Erkan Oğur zaten kendisini savundu. Yapmaz olaydım dedi en sonunda, ama bir rica üzerine orada bulunduğunu ve kopuz çaldığını söyledi. Ama sonrasında yapmaz olaydım diyerek yaptığından pişmanlığını ortaya koydu. Ama ardından bir video çıktı. Çok hoş sohbet bir ortamda bu meseleler gelişmiş. Buradan da Erkan Oğur dinleyenler Erkan Oğur'a çok eleştiri de yönelttiler. İkiye ayrıldı aslında Türkiye. Bir tarafında Erkan Uğur müzik yapan bir insan. O yani istediğiyle birlikte çalabilir. Müziğin dili tektir. Bunu ona karıştırmamak lazım siyaseti diye. Diğer taraftan da Türkiye'de birçok sıkıntılı tablonun altında imzası olan ve bu imzayı da kabul eden bir sanatçının, böyle bir imza olduğunu kabul eden bir sanatçının gidip bu hükümetin bir temsilcisiyle, önemli bir ismiyle, üst düzey bir yetkilisiyle bu tip bir ortaklığa girmesi yanlıştır diyenler ve Erkan Uğur'u eleştirenler oldu. Erkan Uğur dediğim gibi kendisini bu şekilde savundu ama bir neticeye de varmış değil. İbrahim Kalın'a gelince, yani böyle bir klibi normal bir vatandaş olsa çeker miydi diyenler var. Türkiye'nin en önemli müzik firmalarından birisi bu işin altına imza atmış görünüyor. En önemli sanatçıları bu işin içinde. Eğer İbrahim Kalın İbrahim Kalın olmasaydı, eğer İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olmasaydı benzer bir tablo oluşur muydu diye Kalın'ı eleştirenler de var. Yani yetkisini bu işler için kullandığı gerekçesiyle ciddi eleştirilerin de hedefi olmuş durumda.
Yavuz Bey, bilgilendirmeleriniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.